Ayrım 18, sayfa 186. Ultimatum, Anders de la Motte. 18. bölüm. Atıf dar, sıcak bir sorgu odasında oturuyor. Elleri ve ayakları kelepçeli, zor nefes alıyor. Şakaklarından ve ensesinden ter damlıyor. Göğsü ve sırtı çıplak. Sakalından biraz tuz yalıyor. Sakalı her zamankinden daha yumuşak geliyor. Sanki kürk gibi. Baş sorgucu içeri giriyor. Vazelin ya da sarışın değil. Aslında yıllar içinde karşılaştığı polislerden hiçbiri değil. Hayır, karşısındaki sandalyeye oturan adam Joachim Gilsen. Bir süre kaplama dişine emiyor. Başıyla kuş benzeri bir hareket yapıyor ve Atıf'ı derhal huzursuz hissettirmeyi başarıyor. Mahcup, öfkeli ve Atıf'ın tam bilemediği başka bir şey daha. Neden diyor Gilsen, beni neden öldürdün? Atıf'ın cevap vermeye niyeti yok, zihnini serbest bırakacak. Zihni yorulana ve farklı bir senaryo oynayana kadar bekleyecek. Ya da daha da iyisi nötrleşmeye karar ve Atıf'ın ihtiyacı olan derin uykuyu uyumasına izin verene kadar. Ancak Atıf birdenbire kendini odanın dışında buluyor, aynalı camdan kendisine bakıyor. Rüyadaki kendisi sorgu odasında. Sen zaten ölecektin diyor. 1-2 saatin kalmıştı. Bunu nereden biliyordun? Çünkü Roscoe egzersiz alanda bana söyledi. Gece yarısından hemen önce geldiler. 3 kişi, belki daha fazla. Kapıma bir takoz sıkıştırdıklarını duydum. Anlaşmaya uymama ihtimalime karşı bir önlem olarak. Sonra senin hücrenin kapısını açtılar. Ki ben çoktan ölmüştüm diye sızlandı Gilsen. Çünkü beni öldürdün, sırrımı çaldın. Sanki intihar etmişim gibi parmaklıkları astın. İntihar gibi göstermek zorundaydım. Yemeyeceklerinden korktum. Ne yaptığımı anlayıp hücreme geleceklerini sandım. Takozu kaldırdıklarında kapının hemen dibinde duruyordum. Canımı kurtarmak için dövüşmeye hazırdım. Ama kimse gelmedi. Atıf'ın rüyadaki hali başını iki yana sallıyor, ağır ağır gülümsemeye başlıyor. İnsandan çok canavara benzeyen bir sırıtışla dişlerini sergiliyor. Sonra odaya dönüş yapıyor, bedenine geri giriyor. Odadaki koku da yanılmaz, burun deliklerini yakıyor. Korku, av kokusu. Söz vermiştin diye inliyor Gülsen, ayağa kalkıyor ve hızla kapıya doğru yürüyor. Ancak oda değişmiş durumda, birden dikdörtgen, küçük bir kutu haline geliyor, ne kapı var ne de sorgu odası aynası. Gilsen az evvel kapının olduğu yeri yumrukluyor, yardım istiyor, kutunun köşesindeki kameraya el sağlıyor ancak kimse gelmiyor. Atıf ayağa kalkıyor ve kollarıyla bacaklarını tutan prangalar geriliyor, bedenini tuhaf dik bir poza sokacak şekilde eğiyor, gürültüyle kükrüyor. Aşağılanma, yetersizlik, öfke ve intikam tutkusu. Gitsen yumruklarını kanayana kadar duvarlara vururken tek bir çıkış yolu var. Amu diye fısıldıyor. Tindranın sesi kafasında. Tek bir çıkış yolu var. Atıf'ın bedeni bükülüyor. Kollarındaki ve bacaklarındaki prangalar gevşeyip yere düşüyorlar. Atıf yine uluyor. Ve sesi Gilsen'in tiz çığlığıyla karışıp bir böğürmeye dönüşüyor ve bir otobüsün fren gıcırtısını andırıyor. Ya da canını kurtarmak için kaçan küçük bir kızın feryadına. Atıf, birisi onu çekiyor. Atıf dönüyor ve tek kolunu savuruyor. Elinin tersiyle bir şeye çarpıyor. Bir acı iniltisi, gerçek. Salon kanepesi. Natalie 1-2 metre ötede bir eli yanağında oturuyordu. Gözlerindeki ukala bakış gitmiş, yerine Atıf'ın hoşuna gitmeyen başka bir şey gelmişti. Pardon demeyi başardı Atıf, rüya görüyordum. Natalie elini indirdi, yanağı kızarmış, gözü yarı kapanmıştı. Atıf ayağa kalkıp kıyafetlerini giydi, vücudu daha rahattı, iyileşiyordu. Gerçekten çok özür dilerim diye mırıldandı. Bana sadece 10 dakika ver, sonra gitmiş olacağım. Çorabının tekini zar zor giymeye çalıştı. Ayağının şişliği biraz inmişti. Yaralı kafası artık o kadar kötü uğuldamıyordu. Neredeyse iyiydi. Natalie hala ters ters ona bakıyordu. Peki nereye gitmeyi düşünüyordun? Södertalya'da beni ağırlayacak bir yakınım var. Yani benim kanepemin yerine bir başka kanepe. Peki ya sonra? Sahte pasaport bulacağım, ailemi ülkeden çıkaracağım. Peki bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? Sence onları gözetleyen polisler sakallı, kulağının yarısı kopmuş, 2 metre boyundaki bir adamı gözden kaçırırlar mı? Atıf cevap vermedi, yalnızca pantolonunu giyip yorganı ve ıslak çarşafı katlamaya başladı. Esas zorluk Tindra ve Cassandra'yı ülke dışına çıkarmaktı. Eğer her şey planladığı gibi gitmiş olsaydı, burada uzanmış ateşler ve hezeyanlar içinde yatmak yerine şimdiye kadar bir çözüm bulmuştu. Geçen her saatte polislerin beklemekten vazgeçeceği ve ailesini onların peşinde olanların insafına bırakacağı an yaklaşıyordu. Bir şeyler düşüneceğim. Kendini zorlayıp Natalie'ye baktı. Yanağının kızarıklığı biraz geçmişti. Gözü neredeyse normal görünüyordu. Yaptığın her şey için çok teşekkürler Natalie. Parayı ilk fırsatta hesabına geçeceğim. En fazla birkaç hafta sürer. Dinle, gerçekten üzgünüm. Otur. Natalie kanepeyi işaret etti. Atıf kıpırdamadı. Otur Atıf diye yineledi Natalie, bu sefer daha yumuşak bir ses tonuyla. Gidecek durumda değilsin, henüz değil. Natalie yanağını ovaladı. Daha doğru düzgün bir tokat bile atamıyorsun. Ders almak istersen haber ver. Natalie bakışlarını Atıf gülümseyişine karşılık verene kadar ona dikti, sonra saatine baktı. Şimdi işe gitmem gerek, mutfakta kahvaltı var. Natalie kapıya doğru birkaç adım attı derken durdu. Bu arada David Saraç'tan hiç haberin var mı? Doğrudan değil. Atıf cevap vermeden önce bekledi. Çok değil ama Natalie'nin fark edeceği kadar uzun. Neden? Geçen gün işe bir adam geldi, bir polis, daha doğrusu sivil bir dedektif. İsmi? Amante. Nereden bildin? Çünkü o ve ortağı beni de ziyaret ettiler. Parçalanmış bir cesedi araştırıyorlar, bana bir fotoğraf gösterdiler. Frank dedi Natalie, kim olduğunu biliyor musun? Atıf başını aşağı yukarı salladı. Geçen kış beni birini öldürmem için tutmuştu. Kimi? Atıf yüzünü ekşitti. Kim olduğunu biliyorsun işte. Saraç? Atıf başını salladı. Yani sence... Natalie konuşmakta zorluk çekiyordu. Galiba bu defa biri benden daha başarılı oldu. Muayene odalarından biri müsait olana kadar Natalie'nin neredeyse günün bitimini beklemesi gerekti. Aramayı yapmak için sessiz, dikkatinin dağılmayacağı ya da duyulma tehlikesi olmayan bir yere ihtiyacı vardı. Tıp merkezinin ses geçirmez muayene odaları bu açıdan kusursuzdu. Tam gizlice sıvışacakken gamzeli fizyoterapist ortaya çıktı. Natalie'nin resepsiyon masasının önünde durup muhabbet açmaya çalıştı. Başka zaman olsa Natalie sevinir, hatta bunu tatlı bulurdu ama bugün değil. Bu çeşit bir kafa dağınıklığı için vakti yoktu ve birkaç dakika sonra uzaklaşmak için bir bahane buldu. Kapıyı kilitledi ve odanın dolu olduğunu belirtmek üzere kırmızı lambayı yaktı. Muayene masasına oturup derin bir nefes aldı. Adam ikinci çalışta cevap verdi. ''Bana yalan söyledin Oscar.'' Natalie neredeyse farkında olmadan ayağa kalktı. ''Sana beni buradan aramamanı söylemiştim. Benim seninle iletişime geçmemi beklemen gerekiyordu.'' ''Saraç.'' Natalie sesini elinden geldiğince sakin tutmaya çalıştı. ''Öldü değil mi? Gazetelerdeki o. Melaren Gölü'nde bulunan ceset.'' ''Neden böyle düşündün?'' ''Amante beni görmeye bu yüzden geldi. Saraç öldü ama bunu gizliyorsun.'' Valli'nin cevap vermeden önceki kısa sessizliği Natalie'ye bilmesi gereken her şeyi söylemişti. ''Senin bu çılgın teorilerin ve bu çeşit konuşmalar hakkında yeterince açık konuştuğumu sanıyordum. Sen beni arayamaz.''
''Nedenmiş peki?'' diye araya girdi Natalie. ''Bana sahipsin diye mi? Kusura bakma ama onu unutabilirsin. Hiç acımam, gider bir gazeteyi ararım ve kıyamet kopar. Tüm Scarpe hikayesi yine manşetlere çıkar.'' Ve bu defa daha fazla soru olur. Hatta bu defa bazılarını kendim cevaplamayı düşünebilirim.
Seni uyarıyorum Natalie.
İstediğin kadar uyar. Daha iyi hissedeceksen o salak köpekle ilgili acıklı hikayeni de anlat. Ama bana kalırsa sırlar söz konusu olduğunda berabere sayılırız. Buna korku dengesi diyebiliriz. Ne dersin? Natalie Valen bir şey diyemeden telefonu kapattı. Natalie eve döndüğünde Atıf'ı koridorda buldu. Sabahkinden çok daha iyi görünüyordu. Bu da ona kendini daha da iyi hissettirdi. Aynı gün içinde iki mucize. Hem valline haddini bildirmiş hem de birisini kelimenin tam anlamıyla ölümden döndürmüştü. Çıkıyor muydun? Atıf başını salladı. Birini görmem lazım, eski bir dost. Birkaç şey almama yardımcı olabilir. Pekala. Natalie ona baktı, güneş gözlüklüydü. Ceketinin kapüşonunu muhtemelen kendi çekmecesinde buldu, bir beyzbol şapkasının üstüne çekmişti. Seni bir iki gün daha kalıp biraz da toparlanmayı beklemeye ikna edebilmem için ne söylemem lazım? Bu enfeksiyon henüz iyileşmiş değil, ansızın kötüleşebilirsin. Atıf başını iki yana salladı. Vakit ilerliyor. Polis Cassandra ve Tindra'yı sonsuza dek gözetlemeyecektir. Anlıyorum. Natalie bir kez daha onun kıyafetlerine baktı. Ona aldığı her şey arasından bunu seçmek zorundaydı sanki. Üzerinde tehlikeli ve aranıyor yazan bir pankart taşısaydı bu kadar olurdu. Bir iki dakika bekle dedi Natalie. Ne için? Seni biraz daha az şüpheli göstermeye çalışacağım. Böyle bir şey mümkünse tabii diye ekledi kendi kendine. 19. bölüm. Bu komik görüntüne alışamadım. Yataktaki yaşlı adam nargilesini kurcaladı. Marpucu çatlamış dudaklarına yerleştirdi ve haznedeki suyu fokurdatan derin birkaç nefes çekti. Sonra marpucu Atıf'a uzattı ama Atıf başını iki yana salladı. Hayır, teşekkürler. Leş gibi kokan yatak odasının duvarlarını kaplayan çerçeveli sayısız aile portresinden birinde kendi yansımasını yakaladı. Zio Erdun haklıydı. Gerçekten çok farklı görünüyordu. Natalie onun sakalını tıraş etmişti. Şapkasının yerine bir kaykaycı beresi takarak yaralı kulağının ve bandajının üstünü örtmüştü. Bunu da bir futbol forması, bol bir kot pantolon ile Atıf'ı başarısız olmuş bir rapçi ya da orta yaş krizindeki biri gibi gösteren bir ton deri bileklikle tamamlamıştı. Fakat böyle görünmek ne olursa olsun aranan bir katil gibi görünmekten daha iyiydi. Herhalde Fuad'a ne olduğunu bilmek istiyorsun. Zio Erdun, Ebu Hamza'nın gerçek ismini kullanan birkaç kişiden biriydi. Ebu Hamza'nın sözlük anlamı Hamza'nın babasıydı. Fuad'ın ilk oğlu Hamza bir kazada ölmüştü. Sarhoş bir sürücü, çocuğu ve annesi Leyla'yı ezmiş ve tehlikeli araba sürmekten 8 ay hapis almıştı. 4 yıl sonra mantar toplayan biri sarhoş sürücünün kalıntılarını bulmuştu. Söylentilere göre kafasına bir kurşun sıkılmadan önce el ve ayak parmakları kesilmişti. Ebu Hamza sorgulanmış, elbette hiçbir dahlinin olmadığını iddia etmişti. Sağlam bir tanık sunmuştu. Ama herkes bunu yapanın o olduğunu ve penseyi kimin kullandığını biliyordu. Zio Erdun, Ebu Hamza'nın fedailerinden biriydi. Eskiden Atıf ve pek çoklarının eşit derecede korku ve saygı duydukları biri. Ama şimdi o adamdan geriye pek bir şey kalmamıştı. Bir zamanlar beton gibi olan vücudu bir iskelete dönüşmüştü. Saydam teni elmacık kemiklerine ve burnuna yapışmıştı. Parmakları kemikli pençeleri andırıyordu. Yatağın yanındaki özenle hazırlanmış serum arada ufak bip sesleri çıkarıp bir doz ağrı kesici daha verdiğini bildiriyordu ki bu da çökmüş gözlerdeki camsı ifadeyi açıklıyordu. Yaşlı adam ölüyordu. Ve bu bir süredir böyleydi. Sadece anlatmak istersen dedi Atıf. Bilmek istediği tek şey bu değil ama sabırlı olması gerekliydi. Yaşlı adam bir nefes daha aldı ve nargileden yükselen dumanların arasından Atıf'a sırıttı. Tatlı duman Atıf'ın burun deliklerini seyirtti. Tütünle karıştırılmış marihuanaydı. Yani sessiz kalmayı tercih edersen bela çıkarmadan gidecek misin? Zio Erdun ona göz kırptı. Sen hayır cevabını kabul eden biri değildin pek. Atıf omuzlarını silkti. Muhtemelen yaşlandım ve akıllandım. Sence Gilsen denen o piç kurusu da buna katılır mıydı? Yaşlı adam kıkırdamaya başladı ama gülüşü hemen şiddetli bir öksürük krizine dönüştü ve onu nefessiz bıraktı. Plastik bir bardakla birkaç peçetenin durduğu sehpayı işaret etti. Atıf onları uzattı ve yaşlı adam bardağa kırmızımsı sarı bir balgam parçası tükürdü ve sonra sakalındaki tükürüğü sildi. Kanser dedi nefes nefese, prostatımda başladı, başka yer yokmuş gibi. Sikiş bezimde, düşünebiliyor musun? Doktorlar 3 ay ömür biçler ama 1 yıl geçti. Doktorlar ne sikim bilir ki onlar, kurtulacağım ben. Ne kadar yanıldıklarını göstereceğim, kazandığımı görüyorsun değil mi? Bir daha öksürüp daha fazla balgam tükürdü. Bir şişe suya uzandı ve 1-2 koca yudum aldı. Atıf Erdun'un kendini toparlamasını bekledi. Nargile kokusunun altında başka şeylerin de kokusunu alabiliyordu. İdrar, yıkanmamış beden, çürüyen et. Eğer bu sorduğunu başkası sormuş olsaydı ona cehenneme kadar yolu olduğunu söylerdim. Ama sen her zaman iyi bir çocuk oldun Atıf. Sözünün eri bir adamsın. Ayrıca seninle konuşmak bana bir şey kaybettirmez. Yani baksana, bundan daha kötü ne olabilir? Yaşlı adam sırıttığında nikotinden sararmış bir dizi diş ortaya çıktı. Atıf ne diyeceğini bilemedi. Ebu Hamza ne diye insanların parasını çalmaya kalkıştı? Böyle riskleri pek göze almazdı. Yaşlı adam başıyla onayladı. Fuat her zaman kurnazdı. Asla fazla yükseği hedeflemezdi. Hep kendini korur kollardı. Beni sık sık ziyaret ederdi. Bu taburede otururdu tıpkı senin gibi. İşi bırakmaktan, emekli olmaktan söz ediyordu. Ama zamanı değildi. İşler iyi gitmiyordu. Temizlik şirketinin vergi borcu vardı. Spor salonu işine bayağı bir para yatırmıştı. Ve Leyla restoranda her zamanki gibi para kaybettiriyordu. Elbette Fuat çok daha önceden işi bırakmalıydı. Yaşlı adam boğazını temizleyip nargilesinden bir fırt daha çekti. Ama restorana Hamza'nın annesinin adını vermişti. Daha mutlu zamanların anısına. Yani satmak gibi bir lüksü yoktu. Oranın zararını başka yerden gelen paralarla telafi edebiliyordu. Ama sonra şu Yanus hikayesi başladı. Birden kimse iş yapmamaya başladı. Fuat Noel'den hemen önce buradaydı. Bir şey demedi ancak endişeli olduğunu anladım. Nakde ihtiyacı vardı hem de derhal. Yoksa her şeyi kaybedecekti. Ve gilsen hızlı, çabuk bir çözüm sundu dedi Atıf. Ziyo Erdun bir yudum su içti. Dediğim gibi Fuat zeki bir adamdı, temkinli. Gilsen'in getirdiğiyle yetinmesi lazımdı. Ve aç gözlü minik sıçana anlaşmaya sadık kalmasını söylemeliydi. Ama Fuat ve ailesi 5 parasız kalma tehlikesiyle karşı karşıyalardı. O da risk aldı. Yaşlı çocuk sessizleşti ve gözleri daldı. Ve sonra Gilsen yakalandı dedi Atıf. O zaman da sanırım Ebu Hamza paralarını çaldıkları adamlarla pazarlık yapmaya çalıştı. Hayatlarını kurtarabileceği bir anlaşma. Böyle mi oldu gerçekten? Yaşlı adam cevap vermedi. Yalnızca nargilesinden bir nefes aldı. Denedi ama başaramadı diye devam etti Atıf. Evet, görünüşe bakılırsa. Ebu Hamza'yı kim vurdu Ziyo? Ziyo Erdun omuzlarını silkti. Keskin nişancı diye bir adam var. Eldar'ın bir yakını diye hatırlıyorum. Senin yaşında ya da o civarlarda onu birkaç defa kullandık. Zeki, soğukkanlı, hata yapmaz. Kafadan vurmak zordur. Kimse böyle risklere kolay girmez. Onu kim tuttu? Kapı sessizce vuruldu ve Atıf'ı gönülsüzce eve alan genç adam kapıda dikildi. Elinde bir kahve tepsisi vardı. Bakışları Atıf ve yaşlı adam arasında gidip geldi. ''Şuraya bırak Kenny.'' Erdun bir dizi ilaçla dolu ufak bir sehpayı işaret etti. Genç adam tepsiyi bıraktı ve yiyecekmiş gibi Atıf'a baktı. Yalnızca 20'li yaşlarındaki genç erkeklerde görülen küstah bir bakıştı. Sanki dünya ona aitti ve diğer herkes onun zamanı ve mülkünden bir şeyler talep etmekteydi. ''Daha tütün lazım.'' dedi Ziyardın. ''Köşeye kadar gidip gelebilir misin? Koridordaki masadan biraz para al.'' Kenny bir süre olduğu yerde kaldı, sonra arkasını döndü ve söz dinlediği için değil, istediği için gittiğini kanıtlamak adına sessizce ve ağır ağır odadan çıktı. Atıf genç adamın pantolonunu olması gerektiği yere gelsin diye belinden kavrayıp yukarı çekmek için neredeyse karşı konulmaz bir istek duydu. Zio Erdun kapıdan tarafı işaret, torunum annesi ona Kenny adını verdi. Daha İsveçli tınlayan bir ismin onun için işleri kolaylaştıracağını sandı. Zio alaycı bir kahkaha attı. Bu bir İngiliz ismi lan, bir faydası da dokunmadı. Geceleri yine dışarıda geçiriyor, gerçek bir gangster olmayı hayal ediyor. Biraz bana benziyor dedi Atıf, hatta belki sana da. Evet maalesef, Erdun iç geçirdi. Baksana ne iyi rol modelleriyiz. Ben alt bezli bir iskeletim, sen de tam bir amcık gibi görünüyorsun. Yaşlı adam yine sırıttı ve Atıf da daha çok nezaket icabı da olsa kendini gülümserken buldu. Kenny'nin kendisine bakışında kabullenemediği bir şey vardı. Erdun'un torununun fırsatını bulduğunda kapı dinleyen tiplerden olduğundan emindi. Atıf'ın yüzü televizyonlarda ve gazetelerdeydi. Zio Erdun da ona adıyla hitap etmişti. 18. ayrımın sonu. Sayfa 197.